Ayrım 8, sayfa 54, bölüm 6. Ertesi gün Bayan Hubbard'ın canı çok sıkıldı. Sabah uykudan uyandığı zaman içi bir hayli rahattı. Son olayların neden olduğu o korkunç şüphe yüreğini kemiriyordu artık. Bu iş, Bayan Hubbard'ın hiç dayanamayacağı, o modern ve gülünç bir şekilde hareket eden, budala bir kızın başının altından çıkmıştı. Artık bundan sonra yurda sakin bir hava egemen olacaktı. Böylece memnun ve güven dolu bir tavırla kahvaltıya inen Bayan Hubbard, yeni kavuştuğu rahatlığın tehlike olduğunu fark etti. Nedense gençler aksilik etmek için o sabahı seçmişlerdi. Elizabeth'in kağıtlarına yapılan sabotajı duyan Bay Chantrelal birden heyecanlanmıştı. Baskı, yerlere baskı yapmak istiyorlar. Horgörü ve ön yargılı ırk ayrımı. İşte bunun en güzel örneği. Bayan Hubbard sert bir sesle Bay Chantrelal diye çıkıştı. Böyle bir şey söylemeye hakkın yok. Bu işi kimin yaptığını, nedenini bilmiyoruz. Jean Tomlinson atıldı. Ama ben Celia'nın sana gelip suçlarını açıkladığını sanıyordum. Bence çok güzel bir davranış bu. Hepimiz ona dostluk göstermeliyiz. Valerie Hufflepuff hiddetle, "Her zaman ukalalık etmen şart mı Jean?" dedi. "Çok kabasın." Nigel titredi. "Suçunu açıkladı ha, lafa bak." "Beğenmedin mi? Bu sözü Oxford grubu da kullanıyor." "Aman tanrım, kahvaltıda Oxford grubu çekilir mi? Ne oluyor, o eşyaları Celia mı yürütmüş? Kahvaltıya bu yüzden mi inmedi?" "Akibombo, anlayamadım," diye mırıldandı. Durum onu anlatan olmadı. Herkes kendi düşüncesini söylemeye çalışıyordu. Len Bethason devam etti. "Zavallı, para sıkıntısı mı çekiyormuş?" Celia ağır ağır, "Bilmiyor musunuz, buna şaşmadım," dedim. "Çünkü ben..." "Yani kağıtlarımı mürekkebi döken Celia mı?" Elizabeth Johnson çok şaşırmıştı. "İşte bu inanılacak gibi değil. Hayret." Bayan Hubbard hemen, "Kağıtlara mürekkep döken Celia değil," diye cevap verdim. "Artık bu konuyu kapatsanız çok iyi olur. Daha sonra size anlatacaktım ama..." Valerie atıldı. "Dün gece Jean kapıda duymuş. Sizi dinliyordu." "Dinlemiyordum. Koridordan geçerken..." Nigel Elizabeth'e baktı. "Hadi Bess, mürekkebi kimin döktüğünü biliyorsun. Bu işi ben yaptım tabii. Ne kötü adamım değil mi?" "O böyle bir şey yapmadı. Özellikle öyle söylüyor. Nigel, neden bu kadar aptalsın bilmem ki." "Ben büyük bir yüce gönüllülük gösteriyor ve seni korumaya çalışıyorum Patricia. Dün sabah mürekkebimi ödünç alan kim?" "Sen." "Akibomba, anlayamadım," diye yineledi. Celia ona döndü. "Anlaman gerekmez. Ben senin yerinde olsaydım bu işe hiç karışmazdım." Chantrelal ayağa kalktı. "Mao Mao'nun nedeni, Mısır'ın Süveyş kanalı sonuna neden kızdığını soruyor musun?" Nigel fincanı öfkeyle tabağa bıraktı. "Aman of, önce Oxford grubu, şimdi siyaset, hem de kahvaltıda, ben gidiyorum." Sandalyesini gürültüyle geriye iterek odadan çıktı. Patricia peşinden koştu. "Buz gibi bir rüzgar esiyor, paltonu al." Valerie alay etti. "Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, yakında tüylenip tavuk gibi kanat çırpacak." Cenevre'nin İngilizcesi bu hızlı konuşmayı anlayacak kadar iyi değildi. Onun için Rene söylenenleri çok çabucak çeviriyordu. Kız durumu anlar anlamaz Fransızca bağırmaya başladı. Colin ta başından beri sesini duyurmaya çalışıyordu. Ama genç adamın bilgiçlik taslayan sözleri gürültüde boğulup gitmişti. Colin birden o kendini beğenmiş tavırlarını bırakarak yumruğunu olanca şiddetiyle masaya indirdi. Marmelat kavanozu yere yuvarlanarak kırıldı. "Lütfen susar ve beni dinler misiniz? Bu kadar acımasız ve cahil olduğunuzu bilmiyordum. Psikolojiden biraz olsun anlayanınız yok mu? Celia suçlu değil. Zavallı müthiş bir ruhi bunalım geçirdi. Herkesin ona büyük bir özen ve şefkat göstermesi gerekir. Yoksa bütün ömrü boyunca dengesi bozuk biri olarak kalır. Sizi uyarıyorum. Ona karşı dikkatle davranın." Jean ukalaca bir tavırla "Evet," diye cevap verdim. "Ben de ona şefkat ve anlayışlı davranılmasından taraftarım ama böyle bir şeye göz yummamak da gerekir, öyle değil mi? Sonuçta bir hırsızlık bu." Colin, "Hırsızlık ha? Bu hırsızlık değil. Ah, kendiniz, hepinizden de bıktım," diye söylendi. Valerie ona bakarak güldü. "Bu ilginç bir olay değil mi Colin? Eğer insan kafasının nasıl çalıştığı seni ilgilendiriyorsa, o zaman gerçekten de öyle." "Jean, tabii Celia benim bir şeyimi almadı ama," diye başladı. "Bence Colin kaşlarını çatarak ona döndü. Evet, senin hiçbir şeyini almadım. Bunun ne anlama geldiğini bilseydin o kadar memnun olmazdın. Ya ben... Len Betason bağırdı. Haydi Jean, dırdırı bırak artık. Ben geç kaldım, sen de öyle. Birlikte çıktılar. Len omzunun üzerinden Celia üzülmemesini söyle diye seslendi. Chantrelal başını salladı. Resmi bir şikayette bulunacağım. Çok çalıştığım için gözlerim yanıyor. Asit boruğumu çaldılar. Gözlerime banyo yapamıyorum. Bayan Hubbard kesin bir tavırla "Sen de geç kalacaksın Chantrelal" diye seslendi. Chantrelal sıkıntılı bir tavırla "Bizim profesör zamanında gelmiyor." diye mırıldanarak kapıya doğru gitti. Üstelik çok aksi ve mantıksız bir adam. Kendisine ilginç sorular sorduğum zaman Jenner ve Bayan Hubbard'a baktı. Mail focal mehond so compact. Dipnot, pudriyerimi geri vermesi gerek. İngilizce konuş Cenevre. Her heyecanlanışında Fransızcaya başlarsan İngilizceyi kesinlikle öğrenemezsin. Aklıma gelmişken, bu pazar burada yemek yedin ama parasını vermedin. Çantam şimdi yanımda değil, bu gece veririm. Gel Rone, geç kalacağız. Akimbombo yalvarır gibi etrafına baktı. Rica ederim, anlamadım. Celia gülümsedi. Gel Akimbomba, olanları sana yolda anlatırım. Bayan Hubbard'a başıyla selam verdikten sonra şaşkın şaşkın bekleyen Akimbomba'yı dışarı çıkardı. Bayan Hubbard derin bir nefes aldı. Tanrım, bu işe neden girdim bilmem ki. Odada yalnız Valeri kalmıştı. Genç kız dostça bir tavırla güldü. Üzülme ana, bu işin açıklanması iyi oldu. Artık herkesin sinirleri bozulmaya başlamıştı. Doğrusu şaştım. Hırsızın Celia olmasına mı? Evet, sen şaşmadın mı? Valeri ifadesiz bir sesle, bence diye cevap verdi. Bu apaçık belliydi. Başından beri öyle mi düşünüyordun? Bazı şeyler şüphelenmeme neden olmuştu. Her neyse, kız Colin'in ilgisini çekti. Öyle, ama bana hiç doğru yapmadı gibi geliyor. Valeri bir kahkaha attı. Hani bir şarkı vardır. Bir erkeği tabancayla yola getiremezsin. Galiba bu sorun kleptomaniyle kolayca hallediliyor. Üzülme ana. Yalnız Celia'ya söyle, Cenevre'nin pudriyerini geri versin yoksa rahatımız kaçacak. Bayan Hubbard içini çekti. Nigel fincan tabağını çatlattı. Marmalat kavanozunu kırdı. Güne iyi başladık değil mi? Valeri dışarı çıktı. Bayan Hubbard onun holde neşeyle "Günaydın Celia" dediğini duydu. İşler yolunda, her şeyi biliyoruz ve seni affettik. Bunu sevgili Ukala Jean emretti. Colin'e gelince, o da senin adına aslan gibi kükredi durdu. Celia odaya girdi. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. "Aa, Bayan Hubbard, çok geç kaldım Celia, kahve soğudu. Yenecek fazla bir şey kalmadı. Diğerleriyle karşılaşmak istemedim, tahmin ettim. Ama onlarla er geç karşılaşacaksın." "Evet, biliyorum ama akşama bu işin daha kolay olmayacağını düşündüm. Tabii, artık burada kalacak değilim. Bu hafta sonu da yurttan ayrılacağım." Bayan Hubbard kaşlarını çattı. "Buna gerek yok. Tabii önce biraz sıkılacaksın. Bu da normal bir şey. Ama onların hemen hepsi de kin gütmeyen, merhametli gençler. Yalnız aldıklarını iade etmen ya da ödemen gerek." Celia heyecanla onun sözünü kesti. "Tabii, tabii. Onun için çek defterimi getirdim. Sana anlatmak istediğim şeylerden biri de buydu." Elinde bir çek defteriyle bir zarf vardı. "Belki seni bulamam diye mektup yazdım. Sana duruma ne kadar üzüldüğümü anlattım. Çeki de zarfın içine koyacaktım ama kalemim mürekkebi bitti. Seninle bir liste yapmamız gerekiyor. Ben bunu yapmaya çalıştım. Ama nasıl davranacağımı bilmiyorum. Onlara para mı vermeliyim yoksa yeni şeyler mi satın almalıyım? Buna hemen cevap veremeyeceğim. Biraz düşüneyim. En iyisi çeki sana vereyim. O zaman içim rahat eder." Bayan Hubbard az kalsın sahi mi diyecekti. İçinin rahat etmesi çok önemli. İşte bak ben de onu düşünüyordum. Sonra işin böylece daha kolaylıkla halledebileceği aklına geldi. Çocuklar para sıkıntısı çekiyorlardı zaten. Cenevre'yi para sayesinde yatıştırabilirdi. Yoksa kızın Bayan Nicholas'a gitmesi işten bile değildi. Zaten kadının mesele çıkaracağı kuşkusuzdu. Bayan Hubbard içini çekti. "Pekala. Doğrusu kaç para gerektiğini bilmiyorum." Celia heyecanla atıldı. "Sen kafanda şöyle bir hesap yap. Sonra çocuklarla konuşursun. Daha gerekiyorsa veririm ya da fazlası üstüne alırım." "Oldu." Bayan Hubbard bir sayı söyledi. Hesabı bol tutmuştum. Celia hemen razı oldu. Çabucak çek defterini açtı. Ama kalemimde mürekkep yok. Öğrencilerin bazı eşyalarının durduğu rafa yaklaştım. Burada Nigel'ın o korkunç yeşil mürekkebinden başka bir şey yok. Neyse onu kullanayım bari. Nigel bana kızmaz. Bugün unutmayayım da kendime mürekkep alayım. Kalemini doldurdum. Çeki çabucak yazarak Bayan Harper'a verdim. Sonra saatine bir göz attım. Ben geç kalacağım. Kahvaltı etmeden gideyim daha iyi dedim. Bir şeyler yemesin Salia. Hiç olmazsa bir dilim ekmeğe yağ sür. Boş mideyle çalışılmaz. Evet, ne var? İtalyan uşak Geronimo'ya odaya girmiş. Ellerini sallayıp duruyordum. Bir maymununkine benzer ufak, buruşuk yüzüne gülünç bir ifade verdim. Patrona geldi, sizi görmek istiyor. Eliyle bir işaret yaparak ekledim. Çok sinirli. Geliyorum. Celia telaşla bir dilim ekmek keserken Bayan Hubbard odadan çıktı. Bayan Nicoletti's odasında bir aşağı bir yukarı yürüyordum. Hayvanat bahçesinde karnının doyurulmasını bekleyen bir kaplandan farksızdım. Bayan Hubbard'ı görür görmez "Ne oluyor?" diye haykırdım. "Polis çağırtmışsınız hem de bana sormadan. Kendinizi ne sanıyorsunuz?" "Ben polis çağırtmadım." "Yalancı! Benimle böyle konuşamazsınız Bayan Nicoletti's." "Aa tabii, tabii konuşamam. Kabahatli olan da siz değilsiniz, benim. Daima ben. Sizin yaptığınız her şey doğrudur. Bu yere, bu ciddi duruma polis sokmak ha?" Bayan Hubbard bazı tatsız olayları hatırlamıştım. Böyle bir şey ilk kez mi oluyor Bayan Nicoletti's? Örneğin, o ahlak dışı yollardan kazandığı paralarla geçinen Antilli öğrenci, sonra buraya sahte bir atla gelen o uygunsuz adam B. Aa, olayları özellikle hatırlatıyorsunuz ha? Buraya gelip yalanlar uyduruluyorsa, sahte kimlikler kullanılıyorsa, cinayetler yüzünden polis tarafından aranıyorlarsa kabahat bende mi? Ben o kadar ıstırap çekeyim ve siz de bana çatın. Benim öyle bir şey yaptığım yok. Sadece polisin buraya gelmesinin öyle pek görülmemiş bir şey sayılmayacağını söylemek istedim. Burada her milletten insan var. Onun için de bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi sorun şu. Kimse polis çağırmadı. Sadece dün gece çok tanınmış bir özel dedektif yemekte benim konuğumdu. Kriminoloji konusunda ilgi çekici bir konuşma yaptı. Sanki onların böyle bir konuşma ihtiyacı varmış gibi. Onlar her şeyi biliyor. Bu evde karışık bazı şeyler oluyor ve bu konuda bir tek şey yapan yok. Ben yaptım. Evet, o arkadaşınıza en gizli sırlarımızı anlattınız. Güvenime layık değil misiniz? Ne ayıp. Hiç de değil. Bu yurdun yönetiminden ben sorumluyum. Neyse, o sorun çözüldü artık. Gençlerden biri o sıkıcı olaylardan çoğuna neden olduğunu itiraf etti. Bayan Nicole haykırdı. Ahlaksız köpek! Onu hemen def edin! Zaten kendisi de gitmeye hazır. Verdiği zararı ödeyecek. Bunun ne yararı var? Bu güzel öğrenci yurdunun adını kötüye çıkardıktan sonra. Artık buraya kimse gelmeyecek. Ben Nicoletti's kanepeye oturarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kimsenin benim duygularımı aldırdığı yok. Herkes bana kötü davranıyor, benimle ilgilenmiyorlar. Beni adam yerine koymuyorlar. Yarın ölsem kim aldırır? Bayan Hubbard akıllılık edip bu soruya cevap vermeye kalkışmadım. Ve usulca odadan çıktım. Maria ile konuşmak için aşağı inerken Tanrı bana sabır versin diye dua ediyordum. Aşçı Maria'yı iyice somurtmuştum. Onun da polis sorununu düşündüğü belliydi. Tabii beni suçlu bulacaklar. Beni ve Generimo'yu Pavero. Dipnot zavallı. Yabancı bir ülkenin yurttaşlarına merhamet ummak gülünç. Hayır, istediğiniz gibi risotto yapmayacağım. Çünkü yanlış cins pirinç yollamışlar. En iyisi makarna. Daha dün gece makarna yedik. Ne zararı var? İtalya'da biz her gün makarna yeriz. Her gün. İyi yemektir. Ama şimdi İngiltere'desin. Pekala, ben de yahni yaparım. İngiliz yahnisi. Bu hoşunuza gitmeyecek. Ama madem istiyorsunuz, pişiririm. Tatsız bir yemek. Soğanlar yağda kızacağı yerde suda kaynatılıyor. Sonra yine uçuk renkli etler, çatlak kemikler. Maria öyle acayip bir tavırla konuşuyordu ki Bayan Hubbard bir an aşçı kadının bir cinayeti anlattığını sandı. Hiddetle istediğini pişir diye homurdanarak mutfaktan çıktı. O akşam saat 6'da Bayan Hubbard eski sakin haline kavuşmuştu. Öğrencilerin odalarına yemekten önce gelip kendisini görmelerini bildiren bir pusula bırakmıştı. Gençler bu arzusunu yerine getirince onlara Celia'nın zararı ödemek istediğini anlattı. Hepsi de bu konuda anlayış gösterdiler. Pudriyerine cömertçe değer biçildiği için iyice yumuşayan Cenevre bile neşeyle "Neyse her şey düzelecek." diyerek güldü. Sonra da bilgiç bir tavırla İnsan zaman böyle sinir krizleri geçirir diye ekledim. Celia zengin. Hırsızlık etmesi gereksiz. Hayır, hayır. Onunki sinir. Monsieur McNabb bu bakımdan haklı. Bayan Hubbard yemek zili çaldıktan sonra aşağı inerken Lambertson'un onu bir kenara çekti. Ben Celia'yı holda bekleyeceğim. Onu yemek salonuna sokacağım. O zaman kızcağız kendisine kızmadığımızı anlar. Çok iyisinden. Yok anacım yok. Tabaklara çorba konurken Hollandia'nın gür sesi duydum. Hadi gel Celia, hepimiz senin arkadaşınız. Nigel hemen homurdandı tabii. Len de adeta kanatsız bir melek. Ama sonra dilini tuttu. Celia içeri girerken ona dostça elini salladı. Len kalın kolunu genç kızın omzuna atmıştı. Hemen herkes neşeyle konuşmaya başladı. Arada sırada dönüp Celia'ya bir şeyler söylüyorlardı. Sonra ister istemez bu dostluk gösterisi sona erdi. Onun yerine acayip bir sessizlik kaldı. İşte o zaman Akinbomba tatlı bir gülümseyişle Celia'ya dönerek masanın üzerinden ona doğru eğildi. Anlamadığım şeyleri bana açıkladılar. Hırsızlıkta çok ustaymışsınız. Uzun zaman durumu hiç kimse anlamamış. Çok zekisiniz. Celia Finch, Akinbombo diye bağırdı. Sen günün birinde benim ölümüme neden olacaksın. Kız az kalsın boğuluyordu. Kendisine gelmek için hole fırladı. Diğerleri ise doğal bir tavırla gülmeye başladılar. Colin McNabb yemeğe geç geldi. Her zamankinden daha da ciddi görünüyordu. Yemeğin sonunda diğerleri daha tatlılarını bitirmeden ayağa kalkarak mahcup bir edayla gidip birini görmem gerekiyor diye mırıldandı. Haberi ilk önce size vermek istiyorum. Celia ile gelecek yıl doktoramı bitirdikten sonra evlenmek istiyoruz. Kıpkırmızı kesilmişti. Arkadaşlarının tebriklerine, şakalarına cevap vermeye çalışıyordu. Sonunda o da kendini dışarı attı. Oysa yanaklarının pembeleşmiş olmasına rağmen Celia çok sakindi. Lambert'e son içini çekti. Bir arkadaş daha kaybediyoruz. Fatih'e çok sevindim Celia. Mutlu olacağınızdan eminim. Nigel ve onlara ermiş muradına. Yarın şarap alır şerefinize içeriz. Bizim sevgili Jean neden o kadar ciddi? Ne o Jean? Elinin aleyhinde misin yoksa? Ne münasebet? Ne de olsa serbest aşktan daha iyi öyle değil mi? Özellikle çocuklar bakımından. Sonra pasaportta daha iyi duruyor. Cenevra atıldı. Ama annenin çok küçük olmaması gerekir. Fizyoloji dersinde bunun öneminin üzerinde duruyorlar. Nigel kaşlarını kaldırdı. Yavrum, yoksa Celia'nın henüz reşit olmadığını mı söylemek istiyorsun? O her istediğini yapabilecektir yaşta. Chatterlal bağırdı. Bu çok çirkin bir söz. Patricia başını salladı. Hayır, hayır. Sen Nigel'ı yanlış anladın. Akinbombo anlamıyorum diyerek içini çekti. Neden açık açık konuşmuyorsunuz? Elizabeth Johnson, benim de anlamadığım şeyler var dedim. Sesini yükseltmiş, Nigel'ın sözünü kastetmiyorum. Başka bir şeyden söz ediyorum ben. Etrafına bakını, dün olanlardan. Valerie çabucak sordu. Ne var Bez? Celia öne doğru eğildi. Rica ederim. Ben yarın her şeyin düzeleceğine eminim. Gerçekten eminim. Şaka etmiyorum. Kağıtlarına dökülen mürekkep, o günün sırt çantası, eğer o kimse benim yaptığım her şeyi itiraf ederse sorun kalmaz. Yüzü kızarmıştı. Heyecanla konuşuyordum. Bir iki kişi merakla ona baktılar. Valerie usulca güldü. Ondan sonra huzur içinde yaşarız. Ayağa kalkarak salona geçtiler. Hepsi de Celia'ya kahve ikram edebilmek için adeta birbirleriyle yarış ediyorlardı. Sonra radyo açıldı. Bazı öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmaya gittiler. Bir bölümü de çalışmak için odalarına çıktı. Sonunda Hitchcock Sokağı'ndaki 26 numaralı evin sakinleri yatmaya hazırlandılar. Ayrım 8'in sonu, sayfa 65.